Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün sorunlarla baş edemiyorum hakkında konuşacağız. Bizi zorluyor, güçsüz hissediyoruz, kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bunları detaylandıracağız. Bireysel olarak yaşadığımız sorunları. Ama önce tatlı bir şeyle başlayalım.
Evet.
100 bin plaketimiz geldi YouTube'dan. Biz de çok heyecanla, hevesle, coşkuyla karşıladık plaketi. Bekledik de yani, yolunu gözledik gerçekten. Çok önemli, kıymetli bir hedefti bizim için. Benzer şeyleri düşünen, benzer şeyler için dert eden, gelişmek, öğrenmek, değişmek isteyen 100 bin insan. Şimdi 140 bin gibi olduk herhalde.
130 bine yaklaştık.
Evet, yaklaştık. O yüzden çok anlamlıydı.
Ekipçe heyecana bekliyorduk bunu. Bizim
evet.
için büyük bir hayaldi aslında bu. Organizatörümüz Çağla, prodüksiyonda Berkcan, Ege hep beraber böyle bir hepimizin ortak yarattığı bir şeydi bu. Biz Berkcan'dan önceki arkadaşlarımız, çekimleri bugüne kadar getiren hepsinin emeği var. Bunda hepsine de teşekkür ederiz. İnşallah darısı 500 bine 1 milyona.
Olur, evet.
Ama, bugün az önce de bir konuştuk. Bu programı hanımla yapıyor olmanın sıkıntısı, hanımla aran açık olursa programı nasıl yöneteceğin konusu oluyor.
Evet.
Mesela şu an aramız açık. Nasıl bir şekilde bunu sürdürmem gerektiği konusunda biraz kararsızım. Böyle çok profesyonel, mekanik bir şekilde mi götüreyim yoksa böyle pozlu pozlu mu götüreyim onu bilemedim.
Tamam, ben pozlu götürmeyeceğim. Herkes kendi kararını versin.
Tamam.
Sadece pozlu olan sen değilsin çünkü. Evet, sanki senin ve senin kırgınlığın ve senin incinmişliğin değil.
Evet.
Ben pozlu devam etmeyeceğim. Herkes bireysel kararını verebilir.
Vay arkadaş. Peki, tamam.
Tamam.
El mi yaman değil mi?
Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak?
Program içinde görüyoruz.
Siz atışıyorsunuz ben çok geriliyorum diyenlere. Buyurun işte, evet.
Şimdi gerilmen lazım diye. Sorunlarla baş edemiyorum dediğimizde memleketin yaşadığı olağanüstü durumlar var. Mesela şu an yangınlarla boğuşuyor memleketimiz. Çok çaresiz hissediyoruz. Orada hissedilen sorunlarla yaşadığımız zorlayıcı duygularla baş edememe hali doğal ve normal.
Evet.
Bizim bahsettiğimiz şey işler aşağı yukarı yolunda giderken hayatımızda aslında gündelik hayatın beklendik zorluklarıyla karşılaştığımızda neden baş edemiyor oluşumuzun kökenlerini anlamaya çalışacağız. Neden diğerleri kadar hayatın beklendik zorluklarıyla baş edemiyorum?
Evet, bazen çok üst üste geliyor gerçekten. Ama herkes için bazı dönemlerde her şey çok üst üste geliyor diye düşünüyoruz, hissediyoruz ve deneyimliyoruz ve bu gerçek oluyor gerçekten. Ya da işte güçlü olmalıyım ama yapamıyorum, güçlü olmak gereken bir dönemdeyim ama elimden bir şey gelmiyor. Ya da ne yaparsam yapayım, uğraşıyorum ama durumu değiştiremiyorum gibi düşünceler ve hisler bizim sorunlarla baş etmemizi iyice zorlaştırıyor. Şuna dönüyor. Sorunlar kocaman oluyor. Biz küçücük oluyoruz. Onun altında eziliyoruz. Ama daha dengeli olduğumuz, daha dengeli hissettiğimiz, daha destek alabildiğimiz dönemlerde sorunlar ve biz belki eşit büyüklükte oluyoruz ya da biz daha kendimizi sorunlar var ama bunu çözebilirim gibi o sorunların altında, o çaresizliğin altında ezilmiyoruz. Bu o dönemleri daha rahat, sağlıklı atlatmamıza neden oluyor. Ama hepimiz için gerçekten bazen çok üst üste gelir. Kendimizi o kadar güçlü hissetmeyiz. Onun altında ezildiğimizi hissederiz. Bu bireysel olarak bizim tetiklenmelerimizle ilgili olabilir. Baş etme davranışlarımızla ilgili olabilir. Bunları detaylandıracağız. Ama bazen hayatta da bazen öyle dönemlerde Baş edemediğimiz dönemlerde onu da söyleyeceğiz. Yani bazen de baş edemediğimizi, bunun böyle bir dönem olduğunu kabul etmemiz de gerekir.
Bunun bence en temel taşıyıcı kolonlarından biri bu meselenin benlik algımız, kendimize yönelik algımız. Eğer birey kendisini temel olarak yetersiz ve güçsüz, kırılgan, zayıf hissediyorsa zaten meseleye kendisine dönük bir ön yargıyla başlıyor. Bunun haklı tarafları olabilir, gerçekten yetersiz olduğu durumlar olabilir, zayıf olan becerileri olabilir ama bir taraftan da kendisini haksızlık da ediyor olabilir. Asıl büyük sorun sahip olduğu yeterlikleri göremeyiş ya da bunları kullanamayış. İnsanın kendine dönük inançları, daha önce de konuştuğumuz gibi, eğer kendine dönük bir kusurluluk inancın varsa, yetersizlik inancın varsa bir bağımlı tarafın varsa, dayanıksız tarafın varsa, ben yapamam, birisi benim için yapar mı diye büyüdüysen, çünkü çocukken dur sen bunu tam yapamazsın ya da yapamazsın ya da beklendik düzeyde yapamazsın diye büyütülen çocuklar bir süre sonra buna inanıyor ve diyor ki ben tam olarak yapamam, yaparım, elime yüzüme bulaştırırım ve etrafına bakmaya başlıyor birisi benim için yapsın diye. Ve böylelerinin karar alma, inisiyatif kullanma, muhakeme etme, duruma bir uzaktan bakma, meseleyle arasına mesafe koyma, burada bir nasıl strateji geliştirebilirim diye soğukkanlılıkla düşünebilme becerileri çok gelişmiyor ve dolayısıyla sorunlarla baş edemiyor.
Evet. Yani aslında gündelik hayat içerisinde yapabileceği ve akışta hal olabilecek şeyler de böyle olduğunda daha büyük bir mesele haline geliyor. Burada da büyüdükçe büyüyor. Yani dediğin gibi inançlar, şemalar, yetersizlik olabilir, başarısızlık şeması olabilir. Kişi terk edilmeye, yalnız kalacağına dair bir inanca sahipse de bir şey olacak ve ben sorunlarla baş başa kalacağım. Yalnızlık hissi de sorunlarla baş etmeyi zorlaştırabilir. Bir diğer tarafıyla da mükemmeliyetçi bir tarafı da varsa kişinin, o da hani tam yapmalıyım, güçlü olmalıyım, hiç hata yapmamalıyım, bu sorundan hatasız, sıkıntısız çıkmalıyım gibi bir inançta kusursuzluk beklentisi de sorunlarla baş etmeye engel olabilir. Dolayısıyla yetersizlik inancı dediğimiz, olumsuz bir benlik algısı, dayanıksızlık, terk edilme, yalnız olduğuna dair bir inanç ya da tam ve doğru yapmalıyım inancı. İçsel süreçler bu durumu daha da karmaşık ve zor hale getiriyor.
Ama bazen de gerçekten de baş edebilecek bir repertuar olmuyor insanların. Büyüdüğü ortamda güçlü problem çözme becerileri olmayan insanlar var idiyse, kaçıngan insanlarsa, boyun eğen insanlarsa, ailedeki yetişkinler, çocukların da gerçekten bir repertuarı olmuyor. Geçen bir kural hatası yaptım trafikte. Durumu anlatıyorum. Polis durdurdu. Şunu konuştuk, bunları yaptık, bunları söyledim diye. Kızların beni böyle izlediklerini görüyorum. Yani ne yaptın? Nasıl konuştun? Nasıl yönettin? Hakkını nasıl savundun? Nasıl cezanı kabul ettin? Her şeyi çocuklar yavaş yavaş zihinlerine nakşediyorlar. Ama bir durum olduğunda ya da işte bir komşumuzla bir sorun yaşamıştık. Kızım benim orada öfkelenmem ve sert tepki göstermem gerektiğini düşünüyordu. Ben ona anlattım. Bak bu insan bizim komşumuz. Haksızlığını kabul etti. Zararımızı ödeyeceğini söyledi. Arabamıza çarpmıştı komşumuz. Olabilir insanlık hali. Mesela bu bir repertuardır. Ama bunun için çocuklarla konuşmak lazım. Onlara anlatmak lazım. Ya da onlara göstermek lazım. Problem çözmeyi öğrenmek, problem çözeni izlemekle başlıyor.
Evet.
Eğer doğru problem çözmeyi bilen biri yanında yoksa, akıllı çocuklar yine sağa sola bakıyorlar. Kim nasıl yapıyor? Televizyondan öğreniyor, kitaptan öğreniyor. Ama bu çok zor. Dışarıdan taşıma böyle bir pansuman tedbirlerle bunu öğrenmek çok zor. Biraz da sorunlarla baş etmeyi öğrenmek için alet edevat çantamızın geçmişten dolu olması gerekiyor.
Evet. Ben de bir yakınımıza yapmaması gereken bir şeyi söylediğimi söyledim kızlara. Aynı şeyi yaptılar. Nasıl sordun? Ne söyledin? Nasıl anlattın? İlk an anlayamadım ben, nasıl yani, hani neyi öğrenmek istiyorsun diye. Sonra gerilimli bir konuydu onun için. Gerilimli bir konu, bir diğerine açıkça nasıl söyleniri öğrenmeye çalışıyordu. Şöyle söyledim dedim, durumu anlattım dedim. Hani bunu da sert bir biçimde söylemedim, bir mesele haline getirmedim. Çok doğalca söyledim. Mesela örneğin işte sakın geç kalmayın gibi. Vakti şurada, şu saatte orada olmamız lazım, aman geç kalmayın gibi bir çok doğallıkta söyledim dedim. Çocuklar dediğin gibi özellikle duygusal süreçlerin girdiği meselelerde, işte trafikte polisin durdurması gibi kaygının olduğu, endişenin olduğu, telaşın olduğu durumlarda o konuların sakinlikle, incitmeden ve rahatlıkla konuşabileceğini öğrenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Hatta mizahla, evet.
Yani zor konuların da gülerek konuşulabileceğini çocukların öğrenmeleri gerekiyor.
Evet, evet. Yani. Aslında bu programdaki senin de hep söylediğin zor konuların da böyle sempatiyle ya da dinginlikle, sakinlikle ele alınabileceğine dair bir repertuar zenginliğine ihtiyaç var.
Yani okullar ne kadar fukara yerler bizim ülkemizde.
Evet.
Yani bunların nasıl çözüleceğine, nasıl konuşulacağına dair derslerimiz yok. Bazen bakıyorum, pek çok öğretmenin de böyle bir repertuarı yok. Bir problemle karşılaştığında bunu nasıl yöneteceğini öğretmenlere de öğretmemişler. Yani onların yetiştiği üniversitelerde de böyle gündelik problem çözme becerileri bizde çok böyle ciddiye alınan bir mesele yapılan konu değilmiş gibi görünüyor. Ve çocuklarımıza herhangi bir problemde top beklenmedik bir yerden geldiğinde kala kalıyorlar. Bilindik repertuara gidiyor. Ya kaçınıyor, ya boyun eğiyor, ya savaşmaya kalkıyor. Hı hı. Bunu daha önce de anlatmıştım ben. İngiltere'de bir sene kaldım ben. Orada en çok zorlandığım şeylerden biri bir haksızlığa uğradığımda hakkımı savunabilecek nazik bir repertuarımın olmayışıydı. O kadar güler yüzlü ve kibar bir şekilde beni sepetliyorlardı ki ben haklı olduğum durumda hakkımı savunamıyordum. Çünkü hemen kavga etmeye kalkıyordum ve böyle benimle kavga etmediğinde de ne yapacağımı bilemiyordum Zeynep.
Yani. Evet. Yani nasıl büyüdüğümüzle çok ilgili oluyor. Çok. Çocukları büyütürken ya korkuyla ya da kızarak disipline etmeye çalıştığımız için çocuk da kendi ifadesini ya baskınlıkla ya da kaçınarak, hiç ses çıkarmayarak, bunun arasında bir konuşalım, diyalog halinde olalım, anlatalım kendimizi gibi bir repertuar olmadığı için bir uçtan bir uca sarılıyor. O yüzden evet, problemleri böyle ele aldığımızda da sorunlarla baş etmemiz daha zor hale geliyor, değil mi? Evet.
Aslında bu insanlığın çok eski bir meselesi, sorunlarla baş etmek. Çünkü yaşamda çok sorun var. Her yerde problem var. Kişiler arası var, iş hayatında var, ekonomik sorunlar var, duygusal sorunlar var, çoluk çocuk ebeveynlik sorunları var, kendi içinde büyüdüğümüz kök ailenin sorunları var. Sorun çok. Zaten hayat bunların olduğunu kabul etmekle başlıyor. Bunlar var, hayatın özü bu. Zaten doğduğumuz zaman kimse bize sorunsuz bir hayat vaat etmedi. Hayat böyle bir şey de değil zaten. O yüzden felsefi metinler, dini metinler, edebi metinler bunun üzerine kafa yoruyor. Felsefi metinler binlerce yıldır diyor ki hayat böyledir. Bak, bunu kabul edersen huzuru bulacaksın. Kontrol edemediğine bakma. Senin kontrol edebildiğin şey inançlarındır, zihnindir, duygularındır, düşüncelerindir. Buna odaklan. Ya da işte o Merkez Efendi kıssasında olduğu gibi her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde olduğu evet. gibi, her şey merkezinde. Bunu böyle bir kabulle, dini metinlerde de, İslam'da da vardır. Tevekkel tü taala Allah diyor yani. Hani ben teslimiyet gösteriyorum. Bu sadece İslam'da yok. Bütün inanışlarda var. Ona teslimiyet göstermek. Bunun yalnızca böyle bir dini boyutu yok. Bizim akademik çalışmalarda yapılan umut da böyle bir şey. Yani hani çalış, çabala, elinden geleni yap. Ama her şeyi de yapamayacağına İman et, bunu kabul et ve olanı sinene çek. Zorluk olur, problem olur ve bununla yaşamaya çalış. Bunu halledip, bunu kenara çıkartmaya, bunu görmezden gelmeye, bunu yok saymaya, bunu bertaraf etmeye çalışma. Zaten halk edebiyatında da var. Bir derdim var, bin dermana değişmem diyor yani. Ya da Yunus Emre'nin söylediği gibi, tevekkül ehli gam yemez. Ama bu benimdir yani. Bu derdi kabul ettiğin zaman hayat daha kolay bir yer haline geliyor. Ama bizim derde de, sıkıntıya da, probleme de tahammülümüz olmadığında sanki sorunlarla baş edemiyoruz gibi hissediyoruz.
Evet, çok güzel. En kritik kısmı burası yani. Sorunlar da hayatın bir parçası diye büyütmüyoruz ve büyütülmüyoruz. Hep sorunlardan kaçınma, ayağına taş değmesin. Evet. Sorunları ebeveynler halletsinler. Mutsuz olmasınlar. Olumsuz duygular, korkulacak bir şeyler yok. Bir şey yok. Kaygılanacak bir şey yok. Her gün mutlu olunsun, keyif alınsın olunca hayat sanki, ve dualar ve temenniler de buna yönelik olunca sanki öyle bir hayat beklentisi. Hem adil, hem mutlu, hem sorunsuz bir hayat beklentisi. Ama en başta çocuklara bunu anlatabilirsek, yani hayat böyle bir şey yani. Hayatın içinde sorunlar da var ve çözülüp ilerliyoruz. Sorunlar, aşılacak engeller, üstesinden gelecek şeyler. Hem bir tarafıyla ebeveynler bizim adımıza sorunları çözerek büyüttülerse bu bizi bağımlı ve dayanıksız yapıyor. Ona ihtiyacımız oluyor ve sorunları başkası çözsün diye bekliyoruz. 30'umuza, 40'ımıza geldiğimizde de. Ya da aksi takdirde de sorunlar yaşadığımızda kendimizi talihsiz hissediyoruz. Yani kimsenin başına gelmiyor da sanki biz büyük dertlerle uğraşıyormuşuz gibi, yine gerçekçi olmayan bir inanca dönüşmüş oluyor. Ama herkes için hayatın böyle olduğu, herkes için hayatın zor dönemlerinin olduğu ve günlük yaşam sorunlarının da her gün olduğu, üstesinden gelinmesi gereken problemlerin her gün herkes için olduğunun kabulüne biraz evet ihtiyaç var. Aksi takdirde sorunlarla baş edemiyorum dediğimizde duygusal olarak çaresiz hissediyoruz, yetersiz hissediyoruz, kaygılı hissediyoruz. yalnız hissediyoruz. Bedensel olarak baş ağrılarımız oluyor, mide bağırsak problemlerimiz oluyor, enerji düşüklüğümüz oluyor, kronik bir yorgunluk yaşayabiliyoruz. Zihinsel olarak da kendimizle ilgili benlik algımız bundan olumsuz etkileniyor. Siyah beyaz diye bakıyoruz. Yani sorunun varlığı ve yokluğu gibi bakıyoruz örneğin. Bu sorunlar bitse hayatım çok güzel bir şey olacak diyoruz. Ama deneyim, yaş bize gösteriyor ki öyle bir beklenti hem gerçekçi değil hem sahici değil, hem öyle bir durum söz konusu değil. Siyah beyaz bir bakış açımız olabiliyor eğer sorunlarla baş edemez bir halde hissedersek kendimizi. Davranışsal olarak da az önce sen de söyledin, ya kaçınıyoruz, erteliyoruz. Yapmamız gereken şeyleri erteliyoruz, uzak duruyoruz. Kendimizi başka şeylerle oyalıyoruz. Ya işte o duruma, o dramatik duruma teslim oluyoruz ve benim artık yapabileceğim bir şey yok hissini yaşıyoruz. Ya da öfkeye sıçrayabiliyoruz. Evet. Çok gergin oluyoruz.
Ben mesela şirket yöneticileriyle, ticaret erbabıyla, beyaz yakalılarla çalışıyorum. Pek çoğunda benzer bir yaklaşım var. Hatta kalıp cümleleri var. Saçma sapan işlerle uğraşmaktan kendi işimizi yapmaya fırsat bulamıyoruz diye başka bir bölümde de konuşmuştuk aşağı yukarı böyle bir şey. Şeyi ayırt edemiyorlar. Yaptığın işin özü bu zaten. Yaptığın işin özü o küçük meselelerle, gündelik detaylarla, anlamsız sorunlarla, anlamsız gibi görünen sorunlarla, kaprislerle, insanların tembelliğiyle bütün bu işleri yürütebilmeye çalışmakta. Bütün bunlar olacak. Bütün bunlar hayatın doğasında var. Bunları kabul ettiğin zaman artık hayat senin için daha kolay oluyor. Ama bunun önündeki engellerden biri de karamsarlık. Karamsarlar ilk küçük bir problemde hemen düşüyorlar yani. Hemen genellemeye varıyorlar. Hemen toptan değerlendirmelere gidiyorlar. Senin söylediğin gibi siyah beyaz değerlendirmelere gidiyorlar. Hayat onlar için mutsuz, karanlık ve elem verici bir yer haline dönüyor. Ya değil yani. Bunlar olacak hayatımızda. Hani baş edilemeyen Karacaoğlan'ın şiiri de var ya, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diyor yani. Hani Neşet Ertaş da bunu şey diye söyler. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diye söyler. Hani anladığım, bunu Muharrem Ertaş bestelemiş. Hatta onunla ilgili de Neşet Ertaş babasını anlatıyor. Baba diyor, sen niye kendi bestelerini yapmadın diyor. O da diyor ki, oğlum ozanlar aynı dili konuşur diyor. Yani aşıklar aynı meseleleri anlatır diyor. Eğer biri diyor benim anlatacağımı benden daha önce anlattıysa, hani onu tekrar anlatmaya gerek yok. Ben onu saygıyla alır, onun türküsünü havalandırırım diyor. Neşet Ertaş hep bunu kullanırdı. Allah rahmet eylesin. Havalandırmak o türküyü yani. Hani bunlar varsa bunlar büyük mesele. Yoksulluk zaten hiç bizi çaresiz bırakan bir şey. Bizim kalbimizi çok kıran bir şey. Tabii. Şahit olmakta, yaşamakta. Yoksulluğu deneyimlemiş insanlarız zaten ziyadesiyle. Ayrılık zaten kalp kıran bir şey. Ama bu ayrılık yalnızca duygusal olarak bağlı olduğumuz kişiden değil, İhtiyaç duyduğumuz duygudan ayrılık, sevdiklerimizden ayrılık, hak ettiğimizi düşündüğümüz hayattan ayrılık, travmalarla yaşadığımız ayrılık, bir sürü anlamı. Hani o türküyü bugüne şey yapabiliriz, Karacaoğlan'ın şiirini. Yoksulluk zaten ortada, hiç kendini anlatmaya ihtiyaç yok. Ölüm zaten en büyük meselemiz. Yani bunlar varsa tamam da bunun dışında çare bulunur yani.
Evet.
Çare bulunur. En azından şeyi bilirsin, ya elimden geleni yaptım. Bu da bir ferahlamadır. Ama sonrasında baktın olmadı, artık olgun insana düşen problemi sinesine çekmektir yani. Tamam, bununla bir yaşayalım bakalım. Bu dert bana ne öğretecek? Şeyi öğrenmek gerekiyor Zeynep. Zor bir durumun, problem bir durumun bize ne öğreteceğini bulduğun zaman hayat çok daha anlamlı bir yer haline geliyor. Ama onun için bir sakin kalıp bir huzurla dur bakalım ya. Evet. Başımıza ne geldi, niye geldi? Bunlar nasıl bir ders çıkaracağız? Hayat bana ne söylüyor? Ve biliyor musun, insanlar ne zaman bir problem durum yaşasalar buraya geliyor ve ne zaman bir problem durum yaşasalar hayatı daha iyiye gitmeye başlıyor. Çünkü artık bir problem var ve sana diyor ki, bak bu gitmiyor, bu çalışmıyor, bu işe yaramıyor, bu iyi değil, bu sana iyi gelmiyor. Bir bak, bir başka türlü bir bak. Problemi böyle olduğu haliyle alıp bağrına basarsan sana ne büyük kılavuz, ne büyük nimet. Niye değerlendirmiyorsun ki?
Evet. Fiziksel sağlık problemleri de benzer biçimde oluyor. Duygusal problemler de benzer biçimde oluyor. Yaşamın seyri, akışı değişebiliyor. Eğer oradan bir öğrenme, oradan bir dinginlik, oradan bir durma, bu bana ne diyor diye bakma fırsatı verirse kişi kendisine. Şeyde bu uzun hayat içerisinde hani ileri yaştaki yetişkinlerin hayat deneyimlerinde söyledikleri işte ilişki önemlidir, sevgi önemlidir, yakınlık önemlidir dediği hayata önceliklendireceğimiz şeyleri belirlemek için aslında başımıza da bunların gelmesine çok gerek yok. Yani biz bunu şu an günlük hayat içerisinde enerjimiz yerindeyken, sevdiklerimizle beraberken bir günü, bir günlük problemin bozmasına izin vermeyerek hayatımız üzerindeki kontrol gücümüzü artırabiliriz. Aksi takdirde 40'a geliyoruz, 50'ye geliyoruz. Bugün hatta yolda gelirken düşündüm. Gelişim psikolojisi kitaplarında yazıyor 40-50 yaş, orta yaş dönemi için. Hani anlamlı bir hayat geçirdim mi? Bundan önceki hayatımdan tatmin oldum mu? O zaman ben derslerde bunları da anlatırken, tabii bu yaşlarda değilken anlatıyordum bunları. Bu biraz daha kitabiymiş ama gerçekten şimdi 50'lere yaklaşırken bu soru o kadar önemli bir soru ki, çünkü geçmiş oluyor yani. Hayatın büyük bir kısmı geçmiş oluyor ve nasıl geçirdiğin sorusunu, senin için öncelik olan şeyler neler, günlük hayat problemleri içerisinde her bir gününü ziyan mı edeceksin? Yoksa gerçekten bunlar çözülür, sağlığımız yerinde olsun, dediğin gibi yoksulluk, ölüm, kayıp, ayrılık olmasın, onun dışındakiler üstesinden gelinebilir, dur bakalımla mı günlük hayatını götüreceksin? Yoksa yine bireysel kaygıların içerisinde mi kaybolup gidecek o yıllar? Çünkü 50'den baktığında geriye ya gitmiş oluyor gerçekten. Yapabileceğin bir şey yok. O çok anlamlı bir soruymuş. Derste de ben de çok bunu hissederek anlattığımı düşünüyordum ama o yaşlara gelince bu deneyim bunu daha da derin, daha da başka bir şey olduğunu gösteriyor.
Şimdi nasıl cevaplarsın o sorunun cevabını?
Şimdi yani günlük meselelerin, gündelik hayattaki mesela ehliyetimi değiştirmem gerekiyor benim. Şeyi doluyor. İşte bir süresi doluyor. Birkaç gün içerisinde yapmam gerekiyor. Bu benim için eskiden daha büyük bir mesele haline gelirdi. Yani şimdi gideceğim, uğraşacağım, zaman kaybı, bir sürü nasıl ayarlayacağım falan gibi. Bunlarla işte 30'lardaki Zeynep'e ya bunlara takılma, hepsi halloluyor, geçiyor yani. Bir iki saatlik işler. Bu kadarcık bir meseleyi böyle dağ gibi yapıp altında kendini çaresiz hissetme. Yaptığında göreceksin zaten, iki günde hallolur gibi. O zamanki Zeynep'e bunları söylerdim. Çok öyle kaygılara, günlük işlerin o olur olmaz, bir yere geç kaldın kalmadın, vaktinde gittin gitmedin, yaptın yapmadın, yetiştirdin yetiştiremedin, bunlar benim için çok meseleydi. Onları çok mesele yapma, hepsi de oluyor yani derdim.
Ya ben babamın memuriyeti sebebiyle Burdur'da uzun seneler geçirdik. Orada çok köylü abiler, ablalar, amcalar, teyzeler, çok şey öğrendim onlardan. Böyle onların bir rahatlığı vardır yani, köy adamı. Hani çok zor bir hayattan gelmiş. İşte ürün, güneş, yağmur, rüzgar, hepsi onların hayatında önemli. Hayvanları var, hayvancılık yapıyorlar. Bizim mahallemize de vardı hayvancılık yapanlar yani. Onların bir şey tavrı vardı. Olur olur gider. Olur olur gider. Yani bu üç kelime ama adam bunun arkasında bir ömür sığdırmış yani. Hani bakıyor, olur olur gider ya, dert etme Serdar diyorlardı. Serdar da diyemiyordu pek çok, Serdal diyorlardı. Olur olur gider Serdal, dert etme diyorlardı. Evet. O zaman bana çok şey geliyordu yani, çok
ne derler? Umursamaz gibi geliyor değil
umursamaz,
mi?
Umursamaz, biraz küçümseyen gibi görünüyordu da. Ama baktım şimdi 50 yaşında, olur olur, olur, gider, olur olup gider, olup gidiyor yani. Evet.
Ben de 7 yaştan öğrendim şimdi onu, kendime şey aldım cümle. Kuzenimin çocuğuyla tatil yaptık ya, Maya'yla. Aman diyor. Hani bir şey olduğunda, bir mesele, bir şey, aman diyor. Sonra takılmadan işte devam ediyor. Yani.
Ya bilgelik, evet. 7 yaşta da aynı. 70 tabii yaşta. Tabii. Onun amanı da aynı yani. Olur aynı, olur evet. Gider ya, ne yapayım yani.
İşte o 7 yaştan da öğrenebiliriz. İşte 70 yaştan da öğrenebiliriz. Ha. İkisi de çünkü o anda kalıyor, ikisi de kalıyor yani. Tabii. Çocuk da yaşlı da.
Burada da tabii yanlış anlaşılmayı da istemeyin. Sorunlar var orada, bizi tabii, zorluyorlar. Tabii. Taşıyamıyoruz. Çoluk çocuk, başta da söylediğimiz gibi parasal sıkıntılar, gündelik yaşam da. Bu hani problemlere bakmayalım, yok sayalım, arkamızı dönelim, oh aman diyelim değil. Problemi görelim, kabul edelim ama içinde boğulmayalım, aramıza mesafe koyalım, dur bakalım bunu nasıl yönetiriz diyelim. Beceremediğimizde hay Allah bunu beceremedik diyelim, yönetemeyeceğimizi gördüğümüzde bir beklemeye alalım, telaşa kapılmayalım, akıl alalım, yardım isteyelim. Yardım istemek de sorunlarla baş etmenin bir yolu. Ya Allah rahmet eylesin, babanı kaybettiğimizde pandemi zamanında ne kadar zor bir kayıptı bizim için yani. Babanı kaybettik, tamam hayatın doğal akışı bu ama yalnızdık.
Evet.
Yardım edenimiz yoktu. Mesela o kaybettiğimiz gece ben, kardeşin, babanla yalnızdık. Bizim yanımızda veda etti hayata. Ya bilmiyorum. Veda eden birine nasıl eşlik edilir bilmiyorum. Hani bir geçmişten hatırlıyorum, üstüne bir bıçak konur ya da işte ne bileyim çaresizlikle göğsünü ovuyorum hani huzur içinde ayrılsın hayattan diye, kulağına konuşuyorum rahatlasın diye. Ama şey ne kadar kıymetliymiş, birileri gelir orada Kur'an okur, dua eder, birileri orada helva karıştırır. Evet. Ben eskiden böyle şeyleri çok, bu helvalar, pideler falan çok küçümserdim. Ya millet canını kaybetmiş burada, millet helva derdinde, pide derdinde diye.
Hepsinin anlamı
var. O birliktelik haliymiş yani orada. Evet. O birlikte yemek yeme, birlikte toparlama, birlikte sohbet etme ve cenaze şeylerinde, evlerinde bir olur, bir gülüşmeler falan da olur. O da beni kızdırırdı yani. Hmm. Halbuki hepsi doğa.
Doğal, evet.
Ve biz o kayıptan sonra bir anlayamadık, birini kaybettik mi, yas tutamadık çünkü yalnızdık.
Evet.
Problemlerde de genelde bizim pandemi döneminde bir yakınımızı kaybettiğimiz gibi yaşıyorsanız,
hı hı,
yalnız, kimsenin sizden haberi yoksa, yardım istemiyorsanız ve bunu güçlü olmak adına yapıyorsanız, özellikle ben güçlü olmalıyım, tek başıma yapabilmeliyim diye, ne olur böyle beyhude çabalara girmeyin. Hayat tek başınıza taşıyamayacağınız kadar ağır bir yük.
Hı hı.
Yardım isteyin, bundan gocunmayın. Güçlü insan yardım ister zaten. Hı hı. Güçlü insan muhtacım der, güçlü insan beceremedim der. Öbür türlüsü kolay. Yani hı hı, o bence gücün basit bir tanımı.
Evet.
Daha derin güç, aczini, çaresizliğini, muhtaçlığını, bizim pandemide kaybımız gibi kabul etmektir. Yani bu olunca birilerinin senin elinden tutmana izin verdiğinde ayağa kalkabiliyorsun.
Evet.
Bırak sarsınlar, sarmalasınlar seni, elinden tutsunlar yani. Bilmediğini göstersinler. O ara o kadar ihtiyaçtı ki 70'lerinde bir amcanın, teyzenin, durun oğlum bunu biz halledelim demesi. Keşke
ya da şöyle yapılır.
Ya da böyle yapılır demesi yani.
Evet.
Böyle
evet,
tığ teber şahmerden kaldık ikimiz. Evet. İki genç çocuk nasıl, evet, yapacağımızı bilemiyoruz. Genç dediğimde 40'larımızdayız.
Tabii. Evet. Ama ona rağmen o süreçte de hani ikimiz, üçümüz yine o süreci de böyle onun altında ezilerek de geçirmedik.
Evet,
yani.
Ama yalnız değildik.
Değildik
işte. Yine üçtük,
üçtük
mesela.
Evet.
Üçtük, beştik yani. Böyle, hı-hı, kardeşlerimiz, akrabalarımız gene vardı. Ama yine yalnız değildik yani.
Evet, evet. Yani o yüzden dinleyenler açısından da o yalnız olmama hali bir kişinin olması da yeterli.
Yeter.
Evet, yani tek başına içsel dünyada kendi kendimize konuştur, o bizim enerjimizi aşağıya çok çeken ve olası çözebilecek durumlar varsa da çözmemize engel olan bir durum haline geliyor.
Evet.
Sorun gittikçe daha da mayalanıyor ve büyüyor. Ama hani burada her seferinde parantez açmaya da çalışıyoruz. Hani ekonomik güçlükler varsa bu daha çok zor. Tek başına ebeveynlik yapılıyorsa bu daha da zor. Evet, kişi yalnızsa bu daha da zor. Hani sosyal becerilerinde sıkıntı varsa, çok utangaç, çekingense, çok içe dönükse, kişilik özelliği ve mizaç olarak bu daha da zor. Ama bunlar da yine çözümsüz değil. Bir harekete geçmekle başlıyor. Ertelemek, içine kapanmak, kendini sosyal anlamda yalnızlaştırmak durumu daha çıkmaz hale sokuyor. Hani ne yapabiliriz kısmına geçersek ufak da olsa bir adım atmak olabilir. O sorun neyse onunla
en
ilgili.
En uzun seyahatler bir adımla başlıyor.
Bir adımla başlıyor, evet, evet. Yani sorunun ne olduğunu, üstesinden gelmeniz gereken şeyin ne olduğunu yazmak bile ilk adım olabilir.
Akıllı insanlar Zeynep, sorunla kavga etmek yerine sorunu öğretmen olarak görüyorlar. Burada ne öğrenirim ben diye. Bu bana ne öğretiyor? Bunu niye yaşadım? Bu niye benim başıma geldi? Ama bu kederlenme, ahvah etme değil. Nerede, neyi farklı yaptım? Ya da ne yaparsam bunu bir daha yaşamam? Yani ne kadar büyük öğretmenler,
öğretmen,
sorunlar.
Evet, evet, evet, evet.
Ama niyetine inanman lazım. Sorun kötü niyetli değil. O hayatın doğasında yani.
Evet. Ya yani sorun biraz sonuç oluyor ve hayatın ya da doğal bir parçası haline geliyor. Ben de böyle durumlarda kendime şunu yapıyorum. Bazen o sorunun, o durumun bana neyi öğreteceğini anlayamıyorum başta o duygusal yoğunlukta. Ama diyorum ki bu bana bir şey öğretecek, dur bakalım.
Dur bakalım.
Yani bu bana bir şey öğretecek, bakalım ne öğretecek diye adını koymak bile şu sorunun altı, kompozisyon başlığı gibi, şu sorunun altında eziliyorum gibi koymak başka bir şey. Bu sorun bana bakalım ne öğretecek diye koyduğumda bile bir zihinsel bir ferahlık ve açılma oluyor.
Ben 50'lerimde sorunları sevmeye başladım. Çünkü şeyi görüyorum, mutlaka bana bir şey öğretiyor. Birine çok kızdıysam, biri damarıma bastıysa ya da bir durumda bir şey yaşadıysam şey diyorum, merak ediyorum, bu bana ne öğretecek ya da bu bana niye bu kadar dokundu?
Bakın
niye
benim kalbimi kırdığında bu sana ne öğretecek Serdar? Onun üzerine mi düşünmeye başladın? Bak tam olarak onu yaşadık. Evet.
Seni canlı yayında tebrik edebilir miyim?
Teşekkürler. Gerçekten. Bu bana bunu öğretti. Bak evet. Teşekkürler.
Sen sorunlarla baş etme konusunda master degree'sin evet, yani. Evet. Ama gerçi master degree değil ya. Muhatabın ben olunca kolay hamhumşar olup o yönetilebiliyor yani.
Allah Allah. Evet.
Değil mi? Toparlayalım mı?
Toparlayalım.
Ha bir de şeyi anlatır mısın? Hem ondan sonra bitirelim. Baş etmek de bu resilience denen şey, duygusal dayanıklılık arasındaki fark ne?
Ya baş etmek, etkisiz de baş edebiliriz. Kaçınarak, kendimizi oyalayarak, çok dizi izleyerek, alkol içerek, sorundan hep uzak tutarak zihnimizi.
Hep sağlıksız mı ama baş etmek? Sağlık
etkisiz yok. De olabilir. Bunun gibi. Üzerine durmayarak ya da öfke girdabına girerek ya da her şeyi tam mükemmeliyetçi biçimde yapmaya çalışarak, kendimizi tüketerek, kendimizi feda ederek de durumla baş edebiliriz. Böylelikle çaresizlik yerine kontrol hissi yaşarız. Ama duygusal dayanıklılığı olan kişiler bir kabul ederler sorunu. İki, bilişsel ve duygusal esnekliğe sahiptirler. Hemen problemin çözülemeyeceğini bilirler. Problemle, sorunla yan yana kalabilirler. Başka sorusunu sorabilirler. O duygusal problemin altında ezilmezler. Yani problem karşılarında, sorun, çözecekleri sorun karşılarında kalır. O girdap içerisine girmezler. Bazen çaresizlik, ya bunda da bunu yapamıyorum, bu kadarını yapabiliyorum şimdilik deyip kendilerine zaman verebilirler. Ama dayanıklılığın temel iki boyutu kabul ve esneklik.
Evet, biraz da ama herhalde bu duygusal dayanıklılık bir karakter özelliği gibi, baş etme becerileri biraz daha davranışsal kökenleri, zihinsel, duygusal, davranışsal baş etme yolları var. Bu anlamda farklılıkları var.
Karakter özelliği o da beceri. Duygusal dayanıklılık da kazanılabilecek bir beceri. Yani. Evet, evet. Peki. Sağlıklı bir baş etme denebilir yani.
Peki. Bitirirken yıllar önce sana bu şiir bir post-it'e yazıp bir verdiğimi hatırlıyorum yani. Bu bölüme de uygun oldu. Şimdi konuşurken o geldi. Abdülkadir'in şiiri. Şiirin adı Olur Biter. Ama şunu da aklına koy. Başımıza gelen bütün bu şeyler dünyada olmamaktan daha iyi. Hem bizim için hasret falan da neymiş ki? Sen orada yıldızlara bakar dalarsın, ben burada cigaramı yakar dalarım. İşte olur biter.
Evet.
Amcanın söylediği gibi yani. Olur olur gider.
Olur gider. Çok
olur
güzel.
Biter.
Evet. İngiltere'ye gittiğinde herhalde bir kitaba yazmıştın gibi hatırlıyorum.
Değil
içine
mi?
Koyup. Evet.
Bak o zamandan başlamış bizim baş etme becerileri yani.
Evet. Evet.
Edebiyatla atmışız temellerini.
Evet. Evet.
Peki. Evet. Toparlayayım ben. Sorunlarla baş etmeye çalışmak hayatın doğası, hayatın özü bu. Bazen baş edememek de bunun doğal bir parçası. Baş edemediğimizi kabul etmek de olması gereken, beklendik, sağlıklı bir parçası. Hiç kimse süper güç değil, hiç kimse mükemmeli yakalamakla yükümlü değil, sorumlu değil. Hayatı kusurlarıyla, eksikleriyle, zorluklarıyla kabul etmek hayatı bizim için daha kolay bir hale getiriyor. Baş etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz. Baş edebildiklerimiz oluyor, baş edemediklerimiz de oluyor ve bundan sonra da olacak. Biraz bunu böyle kabul etmek hayatı bizim için daha kolay, yaşanılır bir yer haline getiriyor. Videonun bitiminde mutlaka beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bakın 100 bin geldi, 500 binin eli kulağında diye düşünüyorum.
Evet.
Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Bu haftayı şöyle değerlendirebilirsiniz. Önce bir sorunlarınızı yazın. Üstesinden gelmeniz gereken, boğuştuğunuz sorunları bir yazın. çaba içerisinde olduğunuz, onları bir somut hale getirin. Sonra şeyi hatırlayın. O sorunları çözebilmek için kaynaklarınız var, kişilik özellikleriniz var, arkadaşlarınız var, aile üyeleriniz var, kendi becerileriniz var, zamanınız var, enerjiniz var, sahip olduğunuz kaynaklar. Çünkü sizi zorlayan, bizi zorlayan şey sorunları büyük, kendimizi daha çaresiz ve küçük hissetmemiz. Bu sizi en azından sorunlarla daha denk hale getirecek. Her bir sorunun üstesinden gelebilmek için kendinize zaman dilimi verin. Bir ay içinde çözeceğim, iki ay içinde çözeceğim, öyle olabiliyorsa eğer. Ve de her bir sorun için nasıl çözebileceğinize dair küçük adımlar belirleyin. Küçük bir adım mesela, bugün bunu yapacağım, yarın da bunun için şunu arayacağım gibi. O küçük adımları yapmak sizi kontrol hissini artıracak, ertelemenizin önüne geçecek, o çaresizlik hissinden de kurtaracak. Ve de sorunların da günlük hayat içerisinde üstesinden gelecek engeller olduğunu görmenizi sağlayacak. İyi bir hafta olsun. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.